Ayrım 4.
Herhalde anamın nikâhet oğlum ama ben bu evde duramam, giderim dediğini işitmiştir. Gülizar'ın başında beyaz bir örtü vardı. İlk defa yüzünü gördüm. Gülizar Hanım dedim. Sizinle bir mesele hakkında konuşmak istiyorum. Cumbalı odaya girdik, ben önde o arkada. Oturun dedim. Sedirin kıyısına ilişti. Ben ayaktayım. Öksürdüm. Söze başlamak güç. Hay anasını ne halt etmeli. O da bir şey söylemiyor. Buyurun falan dese iş kolaylaşacak. Ama gözlerini yere dikmiş bekliyor. Gülizar Hanım dedim. Ben sözümü bitiremedim hocam. Baktım anam oda kapısında. Demin ağlayan kadın o değilmiş gibi. Yüzünü yıkamış. Yüzü her zamanki gibi rahat ve çocuk. Geldi Gülizar'ın yanına oturdu. Gülizar kızım dedi. Allah'ın emri, peygamberin kavliyle seni kendime gelin etmek istiyorum. Yavur Cemal şaşkınlığını gizleyemedi. Olur şey değil usta, dedi. Bu ne lahana turşusu, bu ne perhiz. Analık ne de olsa. Usta güldü. Sade analık değil hocam. Sade analık değil. Analık da var bu işte. Ama yalnız analık değil. Anam kimin karısı? Kamacı ustası Ramiz Usta'nın. Kimin anası? Nuri Usta'nın. O işin bu tarafını belki benim anladığım gibi anlamıyor. Fakat seziyor. Ramiz Usta'nın oğlu Nuri Usta'yı Paşa Konağı'nda büyütmüş Gülizar'ın karşısında yalnız bırakmak istemiyor. Anlıyor musun be hocam? Ya Gülizar külli ayıbına bakmayarak aşiptiliğine rağmen razı olmazsa? Ya anamın oğlu Nuri Usta Gülizar Hanım'ın paşa evlatlarının karşısında küçük düşerse? Ya Gülizar demin onun söylediği sözlerden çekinip benimle evlenmek istemezse? Anlıyorsun değil mi hocam? Bir gün önce kahvede Nuri Bey'e karşı beni haksız ve kabahatli bulmalarına rağmen bizim mahalle nasıl benden yana olduysa şimdi Ramiz Usta'nın dul karısı Nuri Usta'nın imdadına koşuyordu. Ama yine nasıl Hasan, Feyzi Kalfa, Ali Usta, iş benim zaferimle bittikten sonra kimisi yüzüme bile bakmadan öyle evinden çıkar gibi kahveden çıktılarsa anam da beni evlendirdikten sonra öylece çıkıp gidecektir. Anlıyor musun hocam? Gavur Cemal anlıyordu. Ve bunu çok iyi anladığı için demin de olduğu gibi kendini bu dünyada bir başına kalmış hissediyordu. Sordu. Peki kız ne dedi? Cevap vermedi. Korkuyla anamın yüzüne baktı. Yahut bana öyle geldi. Anam sesinde bütün acını toplayarak. Gülizar kızım dedi. Duymadın mı? Oğlum Nuri Usta seni almak istiyor. Böyle şey kızlara sorulmaz ama kimin kimsen yok. Ana baban yok ki gidip onlardan isteyelim seni. Sonra... Anamın işi nereye kadar götüreceğini anladım. Ana dedim. Gülizar Hanım'ı bırakalım düşünsün biraz. Biz de damdan düşer gibi. Gülizar göz ucuyla yüzüme baktı. Bana öyle geliyordu ki korkuyordu hocam. Hiçbir şey düşünemiyor. Sadece korkuyordu. Anam razı değil. Düşünüp de ne olacakmış? Sen istedikten sonra senden iyisini mi bulacak? Diye kızcağızı azarladı adeta. Hani vaziyet hem gülünç hem feci. Anam neredeyse kızın gırtlağına basarak onu bana karı yapacak. İyilik mi ediyoruz, kötülük mü? Bu ne münasebetsizliktir hocam, değil mi? Bilmem. Sonra ne oldu? Ne olacak? Anam böyle şeyler erkeklerin yanında konuşulmaz dedi ve beni dışarı çıkarttı. Bir 10 dakika sonra yanıma geldiği vakit suratı asıktı yine. Dokunsam ağlayacak. Yüzüme bakmadan. Allah mübarek etsin dedi. Güle güle geçinin. Çocuk doğana kadar kalırım yanınızda. Sonra başımı sokacak bir yer bulurum elbet. Anamın elini öptüm. İmam, bekçi geldi. Nikah kıyıldı. Esir pazarından halaylık alır gibi kendimize bir karı aldık. Şimdi geceleri hala dükkanda kalıyorum. Daha Gülizar'la bir çift söz konuşmadık. Utanıyorum kızın yüzüne bakmaya. Anam komşularla selamı sabaha kesti. 2 gecedir kahveye çıkmadım. Ali Usta'nın dargın bir hali var. Fevzi Kalfa'ya rastladım. Demin buraya gelirken beni görmemiş gibi davrandı. Mesele şimdilik bu kadar. Ama kafam karmakarışık. İyi mi ettim, kötü mü? Bir şu duyumu çözebilsem. Yavur Cemal Hoca artık bir cevap vermek lazım geldiğini anladı. Adeta söylediğinden utanır gibi boğuk bir sesle. İşi oluruna bırak, dedi. Nur Usta güldü. Bu kadarcık bu işi oluruna bırakacak olduktan sonra, bu kadarcık bir düğümü çözemedikten sonra ne diye senden ders alıyorum? Ne diye okuyorum? Ne diye? Oku diyorsun boyuna bana. Ben tornacılığı laf diye değil, yaşamak için yapıyorum. Okumak, öğrenmek de laf için değil, yaşamak, yaşamak da yardımını görmek, anlamak, anladığını hemen hayata geçirmek için değil midir? Hayır hocam, ben işi oluruna bırakmayacağım. Madem ki sen gelmiyorsun yardımıma, kendi kendime çözmeye çalışacağım düğümü. Oluru gücüm yettiği kadar biraz da istediğim gibi olduracağım. Haklı değil miyim? Yavur Cemal Hoca Nuri Usta'yı haklı buluyordu ama ona nasıl cevap vermek lazım geldiğini kendi de bilmiyordu. Çünkü ustanın yaptığı iş merhametten başka bir şeydir. Usta yaptığı işi izah edemediği için şaşırmıştır. Yavur Cemal yapılan işin merhametten başka bir şey oluşunu anladığı halde ne olduğunu kestirememekten muzdarip. 9. Bir politika meselesi ve Zübeyde Hanım'ın mirası. Nuri Usta tezgahta demir bir çubuğu torna ediyordu ki içeri yorgancı Selim girdi. 5 gece önce onun dükkan önünde ayrıldıklarından beri Nuri Usta yorgancı Selim'i ilk defa görüyordu. Selim, merhaba usta dedi. Usta işini bıraktı sevinçli. Merhaba Selim dedi. Ne var ne yok, nasılsın bakalım? Eyvallah, çok şükür iyiyim usta. Usta çırağına seslendi. Bir kahve söyle. Selim atıldı. Zahmet etme ustam. Şimdi senin komşuda Ali Usta'da içtim. Bir de benden iç. Hadi öyle olsun. Çırak kahveyi söylemeye gitti. Usta dükkandaki tek tahta iskemleyi uzattı Selim'e. Otur bakalım. Selim oturdu. Usta tezgahın kenarına ilişti ve birdenbire şakası gitgide ciddileşen bir sesle. Selim, yahut dedi. Hepiniz bana boykot ettiniz. Ben Avusturya'yım da Bosna'nızı mı aldım elinizden? Bizim kapı komşu Ali Usta bile selam kesti gibi bir şey. Ama ben sebebini biliyorum. Yorgancı Selim kıpkırmızı oldu, ter dökmeye başladı. Nuri Usta'nın huyunu biliyordu. Dangadak en olmaz şeyleri, en konuşulmaması lazım gelen işleri kendisi açıp konuşuverir. İnsan suratına afansız tokat yemiş gibi olur, afallar. Şimdi de ne diyeceği belli işte. Ha Selim, bana boykotun sebebi ortada değil mi? Elin orospusunu nikah ettim değil mi? Sen bile o gece senin dükkanın kapısı önünde bana ne dediydin? Almakta Allah'ın emri, boşamakta. Mahallenin namusunu kurtarmak için de olsa yapmamalıydın bu işi, değil mi? Ama bak Selim, git Ali Usta'ya da söyle, Fevzi Kalfa'ya da, Hasan'a da. Selim birdenbire itiraz etti. Hasan'ı karıştırma bu işe usta. Artık çıraklara da, çoluk çocuğa da hesap verecek değiliz ya. Neden? Çıraksa ne çıkar? O da insan değil mi? Hem o da onun peşine az mı takıldıydı? Sen git hepsine söyle. Ben aldım. Boşamayacağım. Bu bir. Sonra bu işi sana o gece de söylediğim gibi sade mahallenin namusunu kurtarmak için de yapmadım. Tutkun da değilim. Ya öyleyse neden mi diyeceksin? Selim be, haylaz çocuğun biri bir kedi yavrusunu tutup senin gözünün önünde dereye atsa, sonra sen elini şöyle uzatmakla hayvanı kurtaracağını bilsen, uzatır mısın elini, uzatmaz mısın? Uzatırım. Ama kedi elini tırmalasa, dile gelse de, bırak beni be adam. Belki ben beni buraya atanı hala severim. Sen benim işime ne karışırsın? Bırak da burada öleyim dese yine kurtarır mısın? Selim bu birdenbire dile gelen kedi hikayesini pek anlamadı. Hele kedinin kendini deriye atan çocuk için hala severim demesini akıl erdiremedi. Fakat kediyi kurtarmak lazım geldiğine emin olduğu için yine kurtarırım dedi. Öyleyse Gülizar bu kedi yavrusundan daha mı bilmem nedir be sizin için? Tutmuşlar onu deriye atmışlar diye el uzatmayalım mı? Selim kendi de farkına varmadan, uzatalım dedi. Öyleyse ama diyeceksin ki, ne diyeceğini biliyorum. Bana bak Selim, Ali Usta'nın karısı Duldu değil mi? Evet, Beyazıt'ta bir bakkalın karısıymış. Herif evlendikten 3 yıl sonra ölmüş. Kadını Ali Usta'ya sağlık veren koca karı bizim mahallede oturur. Tamam, Ali Usta'nın bir de üvey kızı var değil mi? Evet, karının birinci kocasından. Öyleyse benim çocuklu dul bir kadın almamı ne diye hoş görmez? Ama Ali Usta'nın aldığı kadın bakkalın karısıydı, nikahlısıydı. Nuri Usta tam cevap verecekken sustu. Nikah diye bir bahse girişmenin tehlikesini anladı. Nikahla nikahsız ne fark var? Demenin Selim'in anasına sövmek gibi bir şey olacağını biliyordu. Halbuki Nuri Usta sövmek değil, kazanmak. Yorgancı Selim'i, Fevzi Kalfi'yi, Ali Usta'yı hepsini kazanmak istiyordu. Başka taraftan bahsi kesti. O da şimdi benim nikahlım, dedi. Bu sefer Selim cevap veremedi. Sustular. İlk konuşan yine Nuri Usta oldu. Her ne hal ise, dedi. Daha anlaşırız. Sen bu vakit işini bırakıp arkadaşlara dolaştığına göre bir mesele var. Evet usta, sana bir akıl danışmaya geldim ama ilk önce bir şey soracağım. Sor bakalım, sen iddiatçı mısın, itirafçı mı? Nuri Usta şimdiye kadar bunu düşünmemişti. İmalat-ı Harbiyeli eski bir arkadaşı vardı. Kendinden 2-3 yaş büyük, Sait. Sait, 31 Mart'ta imalatlılardan bazılarını başına toplamış, mektepte şeriatçılarla kavga etmişti. Ne vakit politikadan söz açılsa, Nuri Usta'nın aklına Sait'in ağzından dinlediği bu kavga gelirdi. Fakat bunu bir yana bırakırsak Nuri Usta iddiaççı mı yoksa itirafçı mı olmak lazım geldiğini düşünememişti. Yavuz Cemal Hoca da politikadan söz açmaz. Onun ustaya okuttuğu ve verdiği kitaplar felsefeye, ahlaka, dine, edebiyata ait şeylerdir. Ve sözleri hep her şeyin nispi olduğuna, inandıklarımızın inanılmaya layık olmadıklarına, kainatta alay etmek lazım geldiğine dairdi. Cevap vermedin usta. İddiaççı mısın, itirafçı mı dedim sana. Ne iddiaççıyım, ne itirafçı. Öyleyse necisin? Bilmem. Amma yaptın usta. Sen de bilmem dedikten sonra. Halbuki usta kendi de niçin olduğunu bilmeden ne iddiaççıydı ne de itirafçı. Yorgancı Selim ısrar etti. Alayı bırak be usta. Korkuyor musun yoksa? Nuri usta sanki çırılçıplakmış da derisine kızgın demirle damga vurduğu olmuş gibi irkildi. Niye korkacakmışım? Öyleyse söyle görelim. Necisin? İddiaççı mı, itirafçı mı? Usta hala derisinde korkuyor musun sözünün acısını duyuyordu, düşündü. Yorgancı Selim'e niçin ne iddiaççı ne de itirafçı olmadığını bir cümleyle anlatmak istedi. Ben, dedi, ne iddiaççıyım ne itirafçı. Ben tornacıyım. Tornacı Nuri Usta. Selim güldü. Bu da söz mü usta? Ben de Yorgancı Selim'im. Feyzi de Dülger Feyzi Kalfa. İyi ya. Nasıl iyi ya? Senin Yorgancı Selim, Feyzi'nin de Dülger Feyzi Kalfa olmanız yetmiyor mu? İlle de bir iddiaçılık, itirafçılık mı lazım? Lazım ya. Neden? Sen Çolak Abdullah'ı tanırsın değil mi? Çolak Abdullah, medreseli mahallenin yedi semtte nam salmış bıçkınıydı. Tanırım. Ne olacak? Kaç gündür benim dükkana dadandı. İlle de gel seni yazalım diye kafa şişirip durdu. Anladım. Nereye yazmak istiyor seni? İddiaçılığa. Çolak Abdullah iddiaççı mı? Öyleyim diyor. Sonra? Sonrası bu sabah da geldi. Yakında bilmem ne intihabatı varmış. Sen çarşıda yorgancılara söyle bizim listeye rey versinler dedi. Bu işi kıvırırsan iki altın var sana dedi. Hani iki altın da az para değil be usta. Usta kıpkırmızı oldu. Sebebini kendi de bilmeden utandı ve kızdı. Dargın bir sesle. Sen ne dedin dedi. Ben hele bir düşüneyim dedim. Bir danışayım dedim. Ali Usta'ya geldim işi açtım. Enayi misin ulan ne duruyorsun dedi. Ben de iddiaçıyım dedi. İtirafçıların anasını aldatacağız dedi. Nuri Usta şaştı. Demek Ali Usta iddiaçıymış ha. Bak bunu bilmiyordum. Nereden bileceksin? O da taze iddiaçı olmuş. Dün yazılmış. Ne yazılmış? Ona da mı? Yo. Onun işi başka. Hani karısının eski ölen kocasından kalma bir bakkal dükkanı var ya Beyazıt'ta. Var. Ne olacak? Ali Usta'ya demişler ki eğer bize yazılırsan bir punduna getirir, kaçak rakı satıyor falan diye Todorin'in dükkanını kapatırız. Hangi Todorin'in? Şu Ali Usta'nın karısının dükkanı karşısında gavur bakkal yok mu? Adı Todori'dir. İşte onun dükkanını, Todori'nin dükkanı kapanırsa Ali Usta yaşadı gitti. Peki kim demiş bunu Ali Usta'ya? İddiaçılar demiş kim diyecek? Bizim Çolak Abdullah'ın arkadaşları, Sarı Niyazi, Arap Zeynel falan. Şimdi iş anlaşıldı mı? Ali Usta yazılmış. Dedim ya bana da yazıl dedi ama bir de sana sormaya geldim. Ne de olsa hepimizden çok aklın erer böyle dada verileri. Sen kanma onlara. İtilafçılara mı yazılayım? Onlara da yazılma. Peki ne yapayım be iki gözüm? Nur Usta veremeyeceği bir cevabın acizeni yüklenmişti. Dükkanın kapısında biri duruyor. Nur Usta kapıda durana baktı. Selim de başını çevirip baktı kapıdakine. Usta atladı yere tezgahın üstünden. Kapıda durana koştu. Nerelerdesin Ahmet? Gel bakalım. Daha geçen hafta sordum seni. Çıkalı 20 gün oluyor dediler. Kapıdaki adam dükkana girdi. Ahmet uzun boylu, tıraşı uzamış. Üstünde siyah eski bir ceket var. Ceketin sağ kolu boş. Uzun ve parçalanmış siyah bir ölüm bayrağı gibi sağ omzundan sarkıyor. Ahmet'in ayaklarında boyasız asker postalları. Ahmet'in yüzü sapsarıdır. Bu sırada Nuri Usta'nın çırağı kahve tepsisiyle içeri girdi. Nuri Usta tepsiyi çırağın elinden aldı. Koş dedi. Kahveden bir iskemle getir. Çırak gitti. Yorgancı Selim ayağa kalktı. İskemlesini uzattı Ahmet'e. Buyur otur dedi. Ben çok oturdum zaten. Tek kollu Ahmet iskemleye oturdu. Buruşuk pantolonun kumaşı altından uzun bacaklarının dizleri fırladı. Yorgancı Selim kahve tepsinden fincanı aldı Ahmet'e uzattı. Buyur. Ben çok içtim zaten. Ahmet sol eliyle kahve fincanını aldı. Fincan titriyor. Ahmet'in sol elini daha yeni kullanmaya başladığı belli. Ahmet bir şeylere birisine küskünmüş gibi konuşuyor. Bir ay önce çıktım hastaneden. Kolum yok, iş yok. Dileniyorum. Yorgancı Selim sordu. Nasıl oldu da? Kolum mu? Nur Usta atıldı. Çatalca da parçalanmış dedi. Bahriye Merkez Hastanesi'ndeydi. Selim. Vah vah diye mırıldandı. Bizim Kamuran'ın da bacağını obüs parçalamış. Edirne'yi Bulgarlardan alırlarken hani o en önde girmiş de kaleden. Birdenbire sustu. Sonra yüksek sesle müjde verir gibi ilave etti. Bir tersi vardır Aleko. Onun yanında iş bulduk geçen gün Kamuran'a. Ahmet aynı küskün sesle konuştu. Benim kolum yok. Ayağımla terzilik yapamam ya. Nur Usta atıldı yine. Burada kal Ahmet. Tek kolda da bana yardım edersin. Sonra gülmeye çalıştı. Benim tek gözümle senin tek kolun birleşince mükemmel iş çıkarırlar. Anan öldüydü değil mi? Evet, geçen yıl. Yukarıda dükkanın üstünde yatarsın. Olmaz mı? Ahmet Nuri Usta'nın yüzüne baktı. Bir şeyler söylemek istedi. Belki teşekkür ederim demek, belki de ben dileniyorum. Dedim, sen sahiden dilendiğimi sandın. 2 gündür yemek yemedim ama daha avuç açmadım. Bana sadakamı veriyorsun diye haykırmak. Fakat ne onu ne de ötekini söyledi. Başını eğdi. Olur dedi sadece. Çırak bir eski hamle daha getirmişti. Selim oturmadı. Her nedense sanki hem Nuri Usta'yla hem Ahmet'le kavgalıymış gibi. Ben gidiyorum hoşça kalın diye homurdandı ve fırladı dükkandan. Nuri Usta o akşam eve dönerken kafasındaki 2 düğümün birini çözmüş, ötekisine el atmış bulunuyordu. 1. Deriye atılan kedi yavrusu hikayesi Gülzar'la olan münasebetini aydınlatmıştı. Kedi dile gelse de beni kurtarma, ben beni deriye atanı severim bile dese onu sudan çekip çıkarmak doğru olur. Kangrenli bacak hastanın fikri alınmadan kesilir. Böyle işlerde mesuliyetten korkmak alçaklıktır. 2. Politikada yalnız imalatçı Sait'in şeriatçılarla kavgası değil, kolu Çatalca'da parçalanmış Ahmet de vardır. Mektepte taşı en uzağa atan, tornada en ayarlı işi çıkaran ve şimdi kemiklerinin yarısı Çatalca topraklarında, yarısı merkez hastanesinde kalan bu kolun ne iddiatçı ne itilafçı oluşundan Ahmet'e bir fayda yoktur. Nur Usta'ya kapıyı anası açtı. Usta taşlığa girer girmez. Ana dedi. Birazdan benim çırak gelecek. Sen sefer tasına yemek koy. Bir Ahmet vardı hani. Merkez hastanesindeydi. O geldi. Beraber çalışacağız. Benim dükkanın üstünde kalacak. Ben de eve geleceğim artık. Ustanın anası mırıldandı. Sanki kaç gecedir niye gelmedin? Evde nikahlı karım var. Usta cevap vermedi. Anası Ahmet'e gönderecek sefer taslarını hazırlamak için mutfağa giderken o da yukarı çıktı. Kapıyı bilhassa gürültüyle açarak cumbalı odaya girdi. Gülizar sederin yanında ayakta duruyor. Başında beyaz bir örtü var. Sokak kapısı açılınca cumbadan bakmış, ustanın geldiğini görmüştü. Sonra merdivenlerden çıkan ayak seslerini duyunca hemen fırlamış yerinden başını sıkı sıkıya örterek oda kapısının açılmasını beklemişti. Usta dile gelen kedi hikayesine rağmen sıkılıyordu. Gülizar'a tek yüzünün ucuyla bakarak. Buyurun oturun dedi. Gülizar oturdu. Usta bir iskemleye ilişti. Sustular. Gülizar sefa getirdiniz dedi. Usta hakikaten dile gelmiş bir kedi gibi konuşuyor diye düşündü ve cevap verdi. Teşekkür ederim. Sonra sefa geldiğinize teşekkür ederim diye cevap verilmez galiba diye düşündü. Sefa bulduk dedi. Sonra bu sefa geldiniz teşekkür ederim sefa bulduklarla başlayan konuşmaya ustaya kendi evinde değil teklifli bir misafirlikte bulunuyormuş hissini verdi. Sıkıldı, bunaldı, sustular. Sokak kapısı çalındı. Gülizar kalktı yerinden. Usta, benim çırak olacak dedi. Zahmet etmeyin, annem aşağıda zaten. Gülizar yine oturdu yerine. Gülizar'ın oturup kalkışlarında gözle görülecek bir ağırlık var. İntiharesinin altından karnının şişkinliği adam akıllı belli. Usta'nın gözü bu kabarmış kumaş parçasına ilişti. Gülizar'ın karnında bir çocuk taşıdığını, Gülizar'ın bir çocuk doğuracağını, şimdiye kadar yalnız bir laf ve lakırtı çerçevesi içinde bildiği şeyin gözle görülür, elle tutulur bir hakikat olduğunu anladı. Ve birdenbire, çocuk erkek olursa adını Cemal koruz diye düşündü. Sonra Seyfi Bey'in ismi geldi aklına. Şu herifi bir görsem dedi. Acaba nasıl bir şey? Yemeği mutfakta yediler. Sofrada otururlarken, çünkü bilhassa Gavur Cemal Hoca'nın ısrarıyla evden sini kalkmış, masada yemek yeniliyordu. Ustanın anası Gülizar'a çıkıştı. Ne o kızım? Başını ne diye örttün öyle? İnsan kocasından kaçar mı? Bir yemeni bağlasan yeter. Çıkar şu başörtünü. Gülizar başörtüsünü çıkardı. Sarı yemenisinin altından abonoz gibi siyah 2 kalın örgü sırtına sarttı. Kalın, siyah örgülerin kıvrımlarında tavandan sallanan asma lambanın ışıltıları var. Nuri Usta yan gözle bu saçlara baktı ve Gülizar'ı birdenbire çırılçıplak görüyormuş gibi oldu. usta şimdiye kadar 4 defa çapkınlık yapmış, 4 defa satılık kadın etinden tatmıştı. Sonuncusu 1 yıl önce Galata evlerinden birinde çok sarışın ve şişman lehli bir kadın. Kadının yumurtası fazla kaçmış, paskalya çöreği gibi bir vücudu vardı. Ötekilerin ikisi Rum ve biri Ermeniydi. Fakat usta şimdi Gülizar'ın çıplak saç örgülerine bakarken bu kadınlardan hiçbirini değil, anasıyla kadınlar hamamına son gidişini bir rüya bulanıklığı içinde hatırlar gibi olmuştu. Aşağı yukarı 14 yaşında çelimsiz bir çocuktu. Hamam sıcak, kubbelerde küçük memeler gibi cam pencereler, duvarlar terli. Su şırıltısı bu, yollu yollu peştemaller kımıldanıyor, ıslak vücutlara yapışmış peştemaller. Saçlarda sabun köpükleri, takunyaların ve kurnalara çarpan tasların çıkardığı sesler. Yan taraftaki kurnanın başında bir peştemal düştü. Sıcak, terli burnun içinde, buruşuk bir tül arkasından görünüyormuş gibi çıplak bir kadın vücudu nefes almakta. Küçük yuvarlak karnı, orta yerinden ince bir sicimle sarkılmış gibi. Kalçanın üstünde siyah, iri bir bön var. Aşağı yukarı 14 yaşındaki çelimsiz çocuk bakıyor. Çocuk ince bir sicimle orta yerinden sıkılmış gibi katlanan yuvarlak karına ve kalçanın üstündeki siyah bene öyle dalgın, öyle sersem ve o kadar belli ederek bakıyor ki nezleli, şirret bir koca karı sesi anasına çıkıştı.
Hanım, hanım, gelecek sefere çocuğun babasını da getir.
İşte Nur Usta şimdi Gülizar'ın birdenbire örtüsüz, çıplak bir vücut gibi ortaya çıkıveren iki kalın saç örgüsü karşısında hamama babasını da getirmesi tavsiye edilen çocuğun duyduğunu duymaktadır. Gülizar yemek yerken başı tabağın üstünde eğilip kalkıyor, siyah örgüler kımıldanıyorlar. Ustanın anası birdenbire sanki yüksek sesle kendi kendine konuşuyormuş gibi.
Bugün Nuri Bey'inkiler geldi, dedi.
Usta silkinerek sordu. Nuri Bey'inkiler mi?
Hangi Nuri Bey?
Mahallede kaç Nuri Bey var oğlum?
Katip Nuri Bey'inkiler.
Ne münasebet?
Bilmem. Geldiler işte. Karısı, anası, kız kardeşi. Ben karşıladım. Buyurun dedim. Yukarı çıkmadılar. Şöyle bir kapıdan uğrayalım dedik, dediler.
Taşlık'ta mı konuştunuz?
Evet.
Peki ne istiyorlarmış? Ustanın anası Gülizar'a baktı. Gülizar'ın başı yemek tabağının üstüne eğik. Usta sinirli tekrar sordu.
Boşuna gelmemişlerdir elbet. Nuri Bey bir domuzluk için göndermiştir onları. Niye gelmişlermiş anne?